Kara Kuş ile Ayı. Güzel bir yaz günü kurt ile ayı ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Ayı uçarken böyle tatlı şarkı söyleyen şu kuş acaba nedir diye sormuş. Kurt, oh o kuşların kralıdır. Aslında ayının merak ettiği kuş insanların kara kuş dedikleri türden bir kuşmuş. Ayı, kralın sarayını görebilmeyi ne kadar isterdim diye bağırmış. Kurt, korkarım orayı şu anda göremeyiz. Daha ziyaret zamanı değil. Kraliçe gelene kadar beklememiz gerekiyor diye cevap vermiş. Bir süre sonra kraliçe yavruları için gagasında taşıdığı yiyeceklerle geri dönmüş. Kralla birlikte minikleri doyurmaya başlamışlar. Sarayı görmek için sabırsızlanan ayı tam zamanıdır demiş. O sarayın şahane bir yer olduğunu sanıyor, ömründe ilk kez prensle prensesler göreceğini umuyormuş. Kurt, biraz dur, majesteleri gidene kadar beklemeliyiz demiş. Kara kuşların uçarak girip çıktıkları yeri göstermişler. Sonra vakit geçirmek amacıyla biraz yürümüşler. Ayı sarayı görmeyi o kadar istiyormuş ki çok geçmeden dönmüş. Çalılıkların içerisine saklanarak çevreyi gözetlediğinde ufak bir yuva, bunun içinde de 5 minik kuş görmüş. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan ayı, fakat bu bir saray değil. Hayatımda bu kadar derme çatma, ufak bir yuva görmedim. Bunlar da asil çocuklar değil. Yalnızca çirkin, küçük yumurcaklar demiş. Kara kuşlar ayının söylediklerini duymuşlar. Çok kızmışlar. Hepsi şöyle bağırmışlar. Biz çirkin, küçük yumurcaklar değiliz, aptal ayı. Burası derme çatma, ufak bir yuva değil. Bizim hakkımızda söylediklerini annemizle babamıza anlatacağız. Onlar sana terbiyesizlik etmeyi gösterirler. 5 minik kuş öyle yüksek sesle bağırmışlar, gagalarını öyle şiddetle takırdatmışlar ki aptal ayı çok korkmuş. Kurta haber vermek üzere oradan ayrılmış. Kurt onun dediklerini dinlemiş. Durumun çok ciddi olduğunu, yapılacak en doğru hareketin mağarasına saklanmak olduğunu söylemiş. Minik kara kuşlar ağlamaya, bağırmaya devam etmişler. Anneleriyle babaları dönüp onlara yiyecek verdiklerinde hep birlikte şöyle demişler. Bir tek kurtçuğa bile dokunmayacağız. Hayır, açlıktan ölsek bile bir çekirge bacağı dahi yemeyeceğiz. O aptal, çirkin, terbiyesiz ayı cezasını bulana kadar tek lokma yemeyeceğiz. Bize çirkin yumurcaklar dedi. Üstelik yuvamızın derme çatma ufak olduğunu söyledi. Kral Karakuş, sevgili yavrularım, üzülmeyin. Çocuklarıma kimsenin terbiyesizlik etmesine izin vermem demiş. Karakuş uçarak gitmiş. Ayının mağarasının önündeki bir çalıya konmuş. Yüksek sesle öterek şöyle bağırmış. Buruyun adındaki ayı, 5 asil çocuğumuza hiç utanmadan hakaret ettin. Bu nedenle sana tüm yakınlarına savaş ilan ediyoruz. Ayı tek kelime söylememiş. Karakuş gittikten sonra durumun ciddi olabileceğini düşünmüş. At, eşek, öküz ve daha birçok hayvanı yanına çağırmış. Bu sırada karakuş da büyük küçük tüm kuşlarla ayrıca eşek arısı, sinek, arı ve diğer haşeratlardan oluşan büyük bir ordu toplamış. Böylece iki korkunç ordu toplanmış. Ancak savaş başlamadan önce karakuş düşman ordusunun komutanının kim olacağını öğrenmek istemiş. Derhal bir casus yollamış. Karakuşun casusu aralarında en akıllı olan sivrisinekmiş. Sivrisinek düşman ordusunun karargahına uçup haber getirmiş. O kadar küçükmüş ki bir yaprağın altına saklanabiliyormuş. Hayvanların günün emirlerini aldıkları yerdeki bir ağacın yaprağının altına gizlenmiş. Ordusunu toplayan ayı ağacın o kadar yakınındaymış ki sivrisinek onun söylediği her sözü rahatça duyabiliyormuş. Önce kurtla neler konuştuğunu dinlemiş. Ayı, Reynard, sen hayvanların en akıllısısın. Generalimiz olacak, savaşta bize liderlik edeceksin. Ancak önceden birkaç işaret belirlemeliyiz ki senin bize vereceğin emirleri anlayabilelim. Komutan seçilmekten çok memnun olan kurt, gururlu bir tavırla, bütün ordudaki hayvanlara hitap ederek, şimdi beni dikkatle dinleyin. Şayet kuyruğumu böyle kaldırırsam, savaşın lehimize sürdüğünden emin olabilirsiniz. Bu işareti gördüğünüz zaman saldırıya geçmelisiniz. Bunun tersine şayet kuyruğumu yere indirirsem bu savaşın aleyhimize sürdüğünü gösterir. Şayet kuyruğumu hiç oynatmazsam hepiniz olanca hızınızla kaçmalısınız demiş. Sivrisinek bunları duyar duymaz karakuşun yanına uçmuş. Ona duyduklarını anlatmış. Kral karakuş demek öyle. Şimdi yapmamız gerekeni biliyorum demiş. Savaş günü gelmiş çatmış. Güneş doğar doğmaz hayvanların koca ordusu kulakları sağır eden bir gürültüyle hücuma geçmiş. Ama diğer taraftan majesteleri karakuşun ordusu korkusuzca uçarak karşılarına dikilmiş. Kanatlarını öyle şiddetli çarpıyorlarmış ki ortalığa korkunç bir ses yayılıyormuş. Sonra her iki ordu savaş durumu almış. Karakuş eşek arılarına özel emirler vermiş. Onlara savaş başlar başlamaz başka hiçbir hayvanı dikkate almadan kurda doğru uçmalarını, korkunç bir vızıltı çıkararak kuyruğunun etrafında dönmelerini, sonra var güçleriyle kuyruğundan sokmalarını emretmiş. Eşek arıları onun istediğini yapmışlar. Reynard ilk eşek arısı onun sokunca acı içinde havaya sıçramış. Ancak cesaretini koruyarak sadece arka ayaklarından birini havaya kaldırmış. Kuyruğunu yukarıda tutmaya devam etmiş. İkinci arı onu soktuğunda acıya dayanamamış. Kuyruğunu indirmiş. Üçüncü eşek arısı tarafından sokulduğunda daha fazla dayanamayarak güzel tüylü kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış. Olanca gücüyle kaçmaya başlamış. Hayvanlar komutanlarının kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kaçtığını görünce savaşı kaybettiklerini sanmışlar. Tüm hızlarıyla evlerine kaçmışlar. Böylece kuşlar ve haşeratlar savaşı kazanmışlar. Kral Karakuş ile kraliçe yavrularına zafer kazanmış olarak dönmüşler. Yavrularına şöyle demişler. Çocuklar, yiyin için mutlu olun. Zira büyük bir zafer kazandık. Fakat yavru kuşlar şöyle cevap vermişler. Hayır, hiçbir şeyi elimize sürmeyeceğiz. Önce ayı buraya gelip bizden özür dilesin. Böylece Kral Karakuş ayının mağarasına uçmuş. İnce sesiyle ciyaklayarak ayı olacak hain. Derhal sarayıma gel. Asil çocuklarından özür dile. Şayet gelip kibarca özür dilemezsen o çirkin vücudundaki bütün kemiklerini teker teker kırarım demiş. Bu sözlerden sonra ayı Kral Karakuş'un emirlerini yerine getirmek üzere mağarasından çıkmış. Kendini bir budala gibi hissediyormuş. Bundan sonra yavru kuşlar kendilerine bir ziyafet çekmişler. Anne ve babalarının bulup getirdikleri her şeyi yemişler. Eğer siz de orada olsaydınız hepsinin gece yarısına kadar şarkı söylediklerini duyabilirdiniz. Tanrının yemeği. Bir zamanlar iki kız kardeş varmış. Bunlardan biri çok zenginmiş. Çocuğu da yokmuş. Diğer kız kardeşin ise 5 tane çocuğu varmış. Fakat bu kız kardeş o kadar yoksulmuş ki çocuklarını doyuracak bir lokma ekmek bile bulamazmış. Zavallıcık çok sıkıntılı, çok zor günler geçirirmiş. Gene böyle bir gününde dayanamayıp kız kardeşine gitmiş. Çocuklarım çok açlık çekiyorlar. Bir şey yapamıyorum. Sen zenginsin. Bana yardım et. Biraz ekmek ver bana demiş. Gel gelelim kız kardeşi zengin olduğu kadar da kötü kalpliymiş. Benim ekmeğim filan yok demiş. Kapıyı onun yalvaran yüzüne kapatmış. Birkaç saat sonra zengin kız kardeşin kocası işinden dönmüş. Karnı açmış. Canı biraz ekmek yemek istemiş. Karısı ekmeği çıkarmış, kesmeye koyulmuş. Gel gelelim keskin bıçak ekmeğe değer değmez ekmekten oluk oluk kan boşalmaya başlamış. Bir anda her taraf kıpkırmızı kan oluvermiş. Kadın çok korkmuş. Sonunda dayanamayıp başından geçenleri kocasına birer birer anlatmış. Adam olanları öğrenince hemen yardım etmeye koşmuş. Yoksul kadıncağızın kulübesine vardığında onu dua ederken bulmuş. İki ufak çocuğuna kollarıyla sımsıkı sarılmış dua ediyormuş. Üç büyük çocuk yerdeymiş. Yerde cansız yatıyorlarmış. Adam onlara bakmış. Orada ne yapacağını bilemeden şaşırmış kalmış. Ne yapabilirmiş ki? Yalnız bir şey yapmak istiyormuş. Hem de tüm kalbiyle. Sonunda kadına bir kap yemek uzatmış. Kadın dünyadaki yemekler doyurmuyor artık bizi demiş. İstemiyoruz onları. Tanrı 3 çocuğumu doyurdu zaten. Bizi de doyuracak şimdi. Bizim de yakarmalarımızı duyacak. Bu sözleri güçlükle söyleyebilmiş. Kollarında tuttuğu küçük, cılız çocuklar son nefeslerini vermişler. Acının büyüklüğüne dayanamayan ana da ufak bir titreme geçirmiş. Oracağı çocuklarının yanına yığılmış kalmış. 1. kaset 1. yüzün sonu.